Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown. 10. ayrım. Catherine, sonuçların çıkması ne kadar sürer diye sordu. Örümceğe yazıp aramayı başlatmak birkaç dakika alır. Bundan sonra örümceğin bulup çıkarması yaklaşık 15 dakika sürer. O kadar çabuk mu? Catherine'in cesareti artmıştı. Trish başını salladı. Geleneksel arama motorlarının interneti taraması, yeni belgeler bulması, içeriklerini sınıflandırması ve kendi taranabilir veri tabanına aktarması normalde bir tam gün alırdı. Ama Trish'in yazdığı örümcek böyle değildi. Trish, Delegator denilen bir program yazacağım dedi. Tamamıyla uygun sayılmaz ama hızlıdır. Diğer insanların arama motorlarına bizim işimizi yapmasını söyleyen bir programdır. Pek çok veri tabanının, kütüphanelerin, müzelerin, üniversitelerin, hükümetlerin içinde bir arama fonksiyonu bulunur. Ben de onların arama motorlarını bulan, anahtar kelimeleri giren ve arama yapmalarını söyleyen bir örümcek program yazacağım. Bu şekilde ahenk içinde çalışan binlerce motorun gücünü kullanacağız. Catherine etkilenmiş gibiydi. Paralel komut işleme. Bir tür meta sistem. Bir şey bulursam seni ararım. Çok işime yarayacak Trish. Catherine elini onun sırtına koyduktan sonra kapıya yöneldi. Kütüphanede olacağım. Trish programı yazmaya hazırlandı. Arama örümceğini kodlamak onun seviyesinin çok altında bir iş olsa da umurunda değildi. Catherine Solomon için her şeyi yapardı. Bazen şansının kendisini buraya getirecek kadar iyi gittiğine inanamıyordu. Çok büyük mesafe kat ettin güzelim. Trish bir yıl önce yüksek teknoloji endüstrisindeki şirketlerden birindeki metasistem uzmanlığı görevinden istifa etmişti. İş dışındaki saatlerinde serbest programcı olarak çalışmış ve bir blok bilişimsel metasistem analizinin gelecekte uygulanması başlatmıştı. Ama herhangi birinin bunu okuduğundan emin değildi. Sonra bir gün telefonu çalmıştı. Bir kadın sesi nazikçe "Trish dün?" diye sormuştu. "Evet, kiminle görüşüyorum?" "İsmim Catherine Solomon." Trish o anda neredeyse bayılacaktı. "Catherine Solomon mu?" "Kitabınızı yeni okudum. Noetik bilim. Antik bilime açılan modern kapı ve bloğumda bununla ilgili yazdım." Kadın kibarca "Evet biliyorum" diye cevap vermişti. "Bu yüzden arıyorum." Elbette öyle diye düşünen Trish kendini aptal gibi hissetmişti. Zeki bilim insanları da kendilerini Google'da ararlar. Catherine ona "Bloğunuz ilgimi çekti" demişti. Metasistem modellemesinin bu kadar ilerlediğinden haberim yoktu. Sersemlemiş olan Trish ancak "Evet efendim öyle" diyebilmişti. Veri modellemeleri geniş kapsamlı uygulamaları olabilecek yeni bir teknoloji. İki kadın dakikalarca Trish'in geniş data alanlarını tahlil etme, modelleme ve tahmin etme deneyimlerini tartışarak metasistem çalışmaları hakkında konuşmuşlardı. Trish, "Yazdığınız kitap benim çok üstümde ama metasistem çalışmalarımla arasındaki ilişkiyi anlayabildim" demişti. "Bloğunuzda metasistem modellemesinin noetik çalışmalarını değiştirebileceğini söylemişsiniz." "Kesinlikle. Metasistemin noetiği gerçek bilime dönüştürebileceğine inanıyorum." "Gerçek bilim mi?" Catherine'in sesi ciddileşmişti. Neyle kıyaslandığında? Ah kahretsin, yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim noetiğin daha çok ezoterik olduğu. Catherine kahkaha atmıştı. "Sakin ol, şaka yapıyordum, bununla hep karşılaşırım." Trish, "Şaşırmadım" diye düşünmüştü. Kaliforniya'daki Noetik Bilimler Enstitüsü bile bu alanı gizemli ve muğlak bir dille tasvir etmiş, söz konusu çalışmayı normal duyularımızla ve mantığımızla algılayabileceğimizin ötesindeki bilgiye doğrudan geçiş diye açıklamıştı. Trish, noetik kelimesinin Yunanca'daki nous, kabaca çevirisi içsel bilgi veya sezgisel bilinç kelimesinden türetildiğini öğrenmişti. Catherine, "Metasistem çalışmalarınız ve şu an meşgul olduğum projeyle bunun nasıl ilişkilendirilebileceği konusu ilgimi çekiyor" demişti. "Buluşmak ister misiniz? Zekanızdan faydalanmak isterim." Catherine Solomon, "Benim zekamdan mı faydalanmak istiyor?" Bu, tenis taktikleri almak için Maria Sharapova'nın araması gibi bir şeydi. Ertesi gün beyaz bir Volvo, Trish'in garaj yoluna girmiş ve içinden mavi kot pantolon giymiş, zarif ve çekici bir kadın çıkmıştı. Trish bir anda boyunun 60 santime indiğini hissetmişti. Harika diye homurdanmıştı. Akıllı, zeki ve zayıf ve ben de Tanrı'nın iyi olduğuna inanacağım, öyle mi? Ama Catherine'in mütevazi havası Trish'i hemen rahatlatmıştı. ikisi birlikte Trish'in arka taraftaki verandasında oturup evinin etkileyici manzarasını seyretmişlerdi. Catherine, evin çok güzel demişti. Teşekkürler. Üniversitedeyken şansım yaver gitti ve kendi hazırladığım bir yazılımın lisansını aldım. Metasistemle mi ilgili? Metasistemlerin öncüsü. 11 Eylül'den sonra teröristlerin haberleşmeleriyle ilgili anahtar kelimelerin peşine düşen hükümet, dev veri alanlarıyla sivillerin e-postaları, cep telefonları, fax, metin, web siteleri karşılaşmaya başlamıştı. Ben de veri alanlarını başka bir yoldan işletebilecekleri bir yazılım hazırladım. Böylece yeni bir istihbarat ürünü ortaya çıktı. Gülümsedi. Sonuç olarak benim yazılımım Amerika'nın havasını yoklamalarına olanak sağladı. Anlamadım. Trish gülmüştü. Evet, kulağa çılgınca geliyor. Yani demek istediğim, ulusun duygusal halini ölçüyordu. Başka bir deyişle, kozmik bilinç barometresi görevi görüyordu. Trish, haberleşmedeki veri alanları kullanılarak bazı anahtar kelimelerin belirme sıklığına ve veri alanındaki duygusal göstergelerine dayanarak insanların ruh halinin ölçülebildiğini açıkladı. Daha mutlu zamanlarda daha mutlu bir dil kullanılıyordu. Sıkıntılı zamanlarda bunun tam tersi geçerliydi. Mesela bir terörist saldırısı gerçekleştiğinde hükümet Amerika'nın psikolojisindeki değişimi ölçebilir ve başkana olayın duygusal etkileri konusunda daha iyi tavsiyelerde bulunabilirdi. Catherine eliyle çenesini ovuştururken büyüleyici demişti. Demek ki bireylerden oluşan bir toplumu adeta tek bir organizmaymış gibi inceleyebiliyorsun. Aynen öyle. Bir metasistem. Parçaların toplamıyla tanımlanan bir bütün. Söz gelimi insan bedeni, her biri farklı nitelik ve görevlere sahip milyonlarca hücreden oluşmuştur ama bir bütün olarak işlev görürler. Catherine coşkuyla başını sallamıştı. Tekmiş gibi hareket eden bir kuş ya da balık sürüsü gibi. Biz buna yakınsaklık veya dolaşıklık diyoruz. Trish ünlü konuğunun metasistem programlamasının noetik alanındaki potansiyelini anlamaya başladığını hissediyordu. Trish, benim yazılımım hükümet organlarına geniş ölçekli krizleri yani bulaşıcı hastalıklar, afetler, terörizm ve buna benzer şeyler uygun biçimde değerlendirip karşılık vermelerine yardımcı olmak için tasarlandı diye açıkladı. Durdu, elbette başka sahalarda da kullanılabilir. Ulusal bilincin fotoğrafını çekip seçim sonuçlarını veya açılış gongunun ardından borsanın hangi yönde hareket edeceğini tahmin etmek gibi. Oldukça etkileyici görünüyor. Trish eliyle büyük evini işaret etti. Hükümet de öyle düşündü. Şimdi Catherine'in gri gözleri ona odaklanmıştı. Trish, yaptığın işin ahlaki çıkmazından bahsedebilir miyiz? Ne demek istiyorsun? Kolaylıkla kötüye kullanılabilecek bir yazılım yarattığını söylemek istiyorum. Bunu elinde bulunduran kişiler, başka kimselerin sahip olmadığı güçlü bir bilgiye sahip oluyorlar. Bunu oluştururken hiç tereddüt etmedin mi? Trish gözünü bile kırpmadı. Kesinlikle hissetmedim. Benim yazılımımın, mesela bir uçuş simülatörü programından hiçbir farkı yok. Bazıları bunu az gelişmiş ülkelere ilk yardım uçuşu pratiği yapmak için kullanırlar. Bazıları ise yolcu uçaklarını gökdelenlere çarpma pratiği yapmak için. Bilgi bir araçtır ve tüm araçlar gibi etkisi onu kullanan kişinin elindedir. Etkilenmiş gibi görünen Catherine arkasına yaslanmıştı. Peki, o zaman sana varsayımsal bir soru sorayım. Trish sohbetlerinin aniden bir iş görüşmesine dönüştüğünü fark etmişti. Catherine uzanıp yerden aldığı bir kum tanesini Trish'in görebileceği şekilde tuttu. Anladığım kadarıyla dedi, yaptığın metasistem çalışmaları tek bir kum tanesinin ağırlığını ölçerek tüm kumsalın ağırlığını hesaplayabiliyor. Evet, temel olarak böyle. Bildiğin gibi bu kum tanesinin bir kütlesi vardır. Çok ufak bir kütledir ama yine de bir kütledir. Trish başını salladı. Ve bu kum tanesinin bir kütlesi olduğu için bir çekim kuvvetine de sahiptir. Evet, belki hissedilmeyecek kadar küçük ama yine de vardır. Doğru. Catherine şimdi demişti. Bu kum tanelerinden trilyonlarcasını alıp, söz gelimi, ayı oluşturacak şekilde birbirlerine kenetlenmelerine izin verirsek, bunların birleşmiş çekim kuvveti okyanusları hareket ettirip gezegenimizde gelgitlere sebep olabilir. Trish tüm bunların nereye varacağını kestiremese de dinlemek hoşuna gitmişti. kum tanesini bırakan Catherine, o halde bir varsayımda bulunursak demişti. Sana düşüncenin ya da zihninde oluşan minik bir fikrin, gerçekte ölçülebilir bir kütleye sahip, ölçülebilir bir varlık olduğunu söylesem. Elbette minimal bir kütle ama yine de kütle. O zaman etkileri ne olurdu? Varsayımda bulunuyoruz değil mi? En belirgin etkisi, düşünce bir kütle olduğuna göre bir çekim kuvveti de olurdu ve nesneleri kendine çekebilirdi. Catherine gülümsedi. Çok iyisin. Şimdi bir adım ilerleyelim. Bir sürü insan aynı düşünceye odaklanırsa ne olur? Bu aynı düşüncenin kaynakları birbiriyle kaynaşmaya ve bu düşüncenin toplam kütlesi artmaya başlar. Tabii bu sebeple çekim kuvveti de artar. Peki, yani şunu demek istiyorum. Yeterli sayıda insan aynı şeyi düşünmeye başlarsa o düşüncenin çekim kuvveti somutlaşır ve gerçek bir güç ortaya koyar. Catherine göz kırptı ve fiziki dünyamızda ölçülebilir bir etkisi olur. 19. Bölüm. Başkan Inoue Sato az önce duyduklarını özümsemeye çalışırken kollarını kavuşturmuş, şüpheyle bakan gözlerini Langdon'a dikmişti. Eski bir kapıyı açmanızı istediğini mi söyledi? Bununla ne yapayım profesör? Langdon hafifçe omuzlarını silkti. Yine midesi bulanmaya başlamıştı. Arkadaşının kesik eline bakmamaya çalıştı. Bana aynen bunları söyledi. Eski bir kapı, bu binada bir yerde gizliymiş. Ona herhangi bir kapıdan haberim olmadığını söyledim. Peki, neden sizin bulabileceğinizi düşünüyor? Belli ki kaçığın biri. Yolu Peter'ın göstereceğini söylemişti. Peter'ın dik duran eline bakışlarını indiren Langdon, onu elinde tutan kimsenin kelimelerle oynadığı sadist oyunu düşününce fenalaştı. Yolu Peter gösterecek. Parmağın işaret ettiği yukarıdaki kubbeye daha önce bakmıştı. Bir kapı mı? Yukarıda mı? Bu delilik. Sato'ya, beni arayan adam, bu akşam kongre binasına geleceğimi bilen tek kişi oydu dedi. Bu yüzden bu akşam burada olduğumu size kim haber verdiyse adamınız o. Bence, Sato, haberleri nereden aldığım sizi hiç ilgilendirmez diyerek sözünü kesti. Şu anda benim için öncelikli olan şey bu adamla işbirliği yapmak. Ve elimdeki bilgilere göre ona istediğini verebilecek tek kişi sizsiniz. Hayal kırıklığı yaşayan Langdon, benim önceliğimse arkadaşımı bulmak diye cevap verdi. Sabrının sınırlarını zorladığı açıkça anlaşılan Sato derin bir nefes aldı. Bay Solomon'u bulmak istiyorsan yapılacak tek bir şey var profesör. Onun nerede olduğunu bilen kişiyle işbirliği yapmak. Sato saatine göz attı. Zamanımız kısıtlı. Sizi temin ederim ki bu adamın isteklerini yerine getirmeye mecburuz. Langdon kuşkuyla nasıl diye sordu. Eski bir kapının yerini bulup açarak mı? Öyle bir kapı yok Başkan Sato. Bu adam deli. Sato ona yaklaşınca aralarında 30 santimden az bir mesafe kalmıştı. Bilmem anlatabiliyor muyum ama sizin deli dediğiniz o adam bu sabah iki akıllı insanı ustalıkla kandırdı. Langdon'ın gözlerinin içine baktıktan sonra Anderson'a döndü. Benim işimde insan delilikle dahilik arasındaki ince çizgiyi ayırt etmeyi öğreniyor. Bu adama biraz saygı duyacak kadar akıllı olmalıyız. Bir adamın elini kesti. İşte ben de bundan bahsediyorum. Bu ne yaptığını bilmeyen kararsız birinin işi değil. Daha da önemlisi profesör, bu adam belli ki ona yardım edebileceğinize inanıyor. Sizi Washington'a kadar getirdi. Bunu bir sebeple yapmış olmalı. Langdon, sadece Peter öyle söylediği için bu kapıyı açabileceğimi düşündüğünü söyledi diye karşılık verdi. Peki, doğru değilse Peter Solomon bunu neden söylesin? Peter'ın böyle bir şey söylemediğine eminim. Söylediyse bile baskı altında olduğu için bunu yapmıştır. Aklı karışıktı. Belki de korkmuştu. Evet, buna sorgu işkencesi deniyor ve oldukça etkilidir. Ama bu, Bay Solomon'un gerçeği söylediği düşüncesini daha da pekiştiriyor. Sato sanki bu tekniği bizzat tecrübe etmiş gibi konuşuyordu. Neden Peter'ın bu kapıyı sadece sizin açabileceğinizi düşündüğünü açıkladı mı? Langdon başını iki yana salladı. Profesör, eğer ününüz doğruysa bu türden şeyler Peter Solomon'la sizin ortak ilgi alanınıza giriyor. Sırlar, tarihi ezoteri, gizemcilik ve bunun gibi şeyler. Peter'la yaptığınız konuşmalarda size hiç Washington DC'deki gizli bir kapıdan söz etmiş miydi? Langdon bu soruyu kendisine üst düzey bir CIA yetkilisinin sorduğuna inanamıyordu. Peter'la sırlar hakkında fazlasıyla konuşuruz. Ama insanın eğer bana herhangi bir yerde gizli bir eski kapı olduğunu anlatsaydı, ona gidip doktora görünmesini söylerdim. Özellikle de antik gizemlere açılan bir kapı olduğunu söyleseydi. Sato başını kaldırıp baktı. Anlamadım. Adam size bu kapının nereye açıldığını söyledi mi? Evet, ama söylemesine gerek yoktu, Langdon eli işaret etti. Gizem nereli, mistik bir kapıdan geçip eski bir gizli bilgiyi almak için gönderilen resmi bir davetiyedir. Bu bilgi, yani antik gizemler, tüm çağların kayıp bilgeliği adıyla bilinen güçlü bir ilimdir. O halde burada saklı olduğuna inandığı sırrı daha önce duymuştunuz, öyle mi? Pek çok tarihçi bunu bilir. O zaman kapının var olmadığını nasıl söylüyorsunuz? Saygısızlık etmek istemem ama hanımefendi, hepimiz gençlik pınarını veya Shangri-La'yı duyduk. Ama bu, gerçekten var oldukları anlamına gelmiyor. Anderson'ın telsizinin cızırtısı konuşmalarını böldü. Telsizdeki ses, şef dedi. Anderson telsizi kemerinden çekti. Ben Anderson. Efendim, aramayı bitirdik. Burada tanıma uyan biri yok. Başka emriniz var mı efendim? Gözlerini hemen Sato'ya çeviren Anderson'ın paylanmayı beklediği belliydi. Ama Sato onunla ilgilenmiyor gibiydi. Langdon'la Sato'dan uzaklaşan Anderson, telsize alçak sesle konuştu. Sato, kararlı bakışlarını Langdon'dan ayırmamıştı. Yani Washington'da saklandığına inandığı sırrın fantazi olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Langdon başını salladı. Çok eski bir efsanedir. Antik gizemlerin sırrı aslında Hristiyanlık öncesinden kalmadır. Binlerce yıllık bir hikaye. Ama hala devam ediyor. Pek çok inanılmayacak inançla birlikte. Langdon öğrencilerine sıklıkla modern dinlerin pek çoğunda bilimsellikle bağdaşmayan hikayeler bulunduğunu hatırlatırdı. Musa'nın Kızıldeniz'i yarmasından, Joseph Smith'in New York taşrasında gömülü bulduğu altın plakaları, sihirli gözlükler takıp Mormon kitabına çevirmesine kadar. Bir fikrin geniş kitleler tarafından kabul edilmesi, onun gerçekliğinin ispatı değildir. Anlıyorum. Peki bu antik gizemler tam olarak nedir? Langdon içini çekti. Birkaç haftanız var mı? Antik gizemler kısaca, uzun zaman önce toplanan gizli bilgilerden bahseder. Bu bilginin ilgi çekici tarafı, uygulayıcılarının insan zihninin henüz keşfedilmemiş güçlü yeteneklerini kullanmalarını sağlamasıdır. Bu bilgiye sahip olan üstadlar, onu halk kitlelerinden gizli tutmaya yemin etmişlerdi. Çünkü konudan haberdar olmayanlar için fazlasıyla etkili ve tehlikeliydi. Ne açıdan tehlikeliydi? Kibritleri çocuklardan uzak tutmamızla aynı sebepten. Doğru ellerde ateş aydınlanma sağlayabilir ama yanlış ellere geçtiğinde ateş yıkıcı olabilir. Sato gözlüklerini çıkarıp Langdon'ı inceledi. Söylesenize profesör, böyle güçlü bir bilginin gerçekten var olabileceğine inanıyor musunuz? Langdon nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Antik gizemler daima akademik kariyerindeki en büyük çelişkiyi oluşturmuştu. Gerçekte dünyadaki tüm mistik gelenekler, insanları mistik ve adeta tanrısal güçlerle donatabilen esrarlı bir bilginin var olduğu fikri etrafında dönerdi. Tarot ve Yi Ching, insana geleceği görme yeteneği verirdi. Simya, felsefe taşı aracılığıyla insana ölümsüzlük bahşederdi. Wicca, uzmanlaşmış uygulayıcılarına güçlü büyüler yapma imkanı sunardı. Yazarın notu, Wicca. Eski paganizme dayanan bir dünya dinidir. Wicca tek başına eski dinlerin ve büyücülüğün yeniden inşasıdır. Köklerinin nereye dayandığı, kaynaklarının zulüm sebebiyle gizlenmesi veya yok edilmesi yüzünden tam olarak bilinmemektedir. 10. ayrımın sonu. Sayfa 94. Devamı 11. ayrımda.